Ayrım 16. Ulustan devlete bir uzun yola döşenen taşlar. Erol Toy. Sayfa 175. Akılsız kız, bir yaşlı zennepareye gönül üşürür müsün? İşte böyle ilk fırsatta alaya katlanarak satılıverirsin. Tutsağın yatsıma hakkı yok, aldığı gibi satmak da efendinin bileceği iş. Bütün bu gerekçeler iyi de ben bu sevdalı yüreği nereye taşıyacak, nasıl çıkarıp atacağım? Dehşetin bezgin hüznü, yorgun çaresizliğiyle gözleri yaşardı. Kirpiklerinde yakamozlarla Bibi'nin gözlerine baktı. Bakar bakmaz da alayın köküne erişti. Sevecenlikle özlemden başka bir şey görmeyince bir kez daha şaşırdı. Yılgısı şimşek hızıyla güvene döndü. Kaç yıldır efendim, kaç zamandır sevdalım. Hep durgun akan bir ırmak gibi dingin, duru ve sevecendi. Şimdiye tutkusunda hiçbir gölge görmedim. Görmeyi istemediğimden miydi? Hayır, olmadığındandı. Benden herhangi bir konudaki düşüncesi de içinde hiçbir şeyini gizlemedi. Bazen rahlesinin başına çöreklenir, haldır haldır yazarken diviti elinde başını kaldırır, bazı akşamlar elinde bir yazmayla çıka gelir, kandil ışığında okurken başını kaldırır, gece yarısında gözleri ışıl ışıl okuduğu hakkında fikrimi sorardı. Düşünce hısımları birbirinden kolay geçmez. Ben bunu niye akletmedim? Oysa kanıtım çoktu. Ah tanrım, şu sevda denilen şey ne acayip. Bir gülüşe bir ömrü bağışlatıyor da bir sözle cehennem ateşlerine salıveriyor. Ve kişiyi en güvenli olması gereken yer ve zamanda güvensiz, güvensizliğin kol gezdiği yer ve zamanda palangalardan güvenli kılıyor. Ona sevdam ölçüsünde güvenecek ölçüde deneyimliydim. Gece boyu söyleşip sözcüklerin gizemini birlikte çözdüğümüz, bazen de bilgi hevesini unutup birbirimize sokulduğumuz, yürek yüreğe, ten tene sabaha dek sevişmemiz bu kadar kolay mı unutulur? O doyulmaz söyleşiler, o belki bir daha hiç yaşanmaz sevişmeler bu kadar çabuk mu biterdi? Bir sevda güveni olmasa, bilgisine erişmek için bütün gündüzlerini okumaya verir, harem duvarına dayalı yazmaların önceden okumadıklarını baştan sona ezberler miydi? Bütün bunları deden, bilgi denkse söyleşme erdeme ulanır. Derdi diye mi yaptın? Bilgiye tutkunla Bibi'ye sevdan denkleştiği için mi? Her zaman erdeme ulandık mı bilemem. Ama sevdamın, edindiğim her bilgi kırıntısından sonra biraz daha derinleştiği, biraz daha koyulaştığı kesin. Ölçüsü kendimim, aklım, yüreğim, bedenim. O ilk geceden bu yana hiç incinmedim. İncitmemek için hayatımı veririm. O gecelerin sonunda, hele bir de konu üzerinde aynı sonuca vardıksa, dünyayı yeniden kurmanın güvenine erişen, birbirlerine sımsıkı sarılarak sabahın keyfini çıkaran biz değil miyiz? Aynı sonuçta buluşamasak bile, eski zaman olgularını ayrı pencerelerden seyretmenin doyumuna ulaşan, bilgilerini pekiştirmek için yeni kanıt aramanın telaşına düşen bizden başkası mıydı? Öğrenmek, meraklısı için coşkun bir tutku. Bilmemek, anlamaza ne büyük rahatlık, yüce tanrım. Diye utancını pekiştirdi. Efendim böylesine bir içtenlikle bana ne anlatmak istiyor? Şimdiye söyleşi yerine sevişmeyi istedi de, olmazlandım mı? Nerede ol, ne kusur işledim ki duygularını ilk kez kendi sözcükleriyle dile getiriyor. Bazı akşamlar sözün yerini eylem alır. Sofradan kalkar kalkmaz namaza dururdu. Bu benim maytabımdı. Hemen ardında kıyama kalkardım. Seccadelerimizi dürdüğümüz an ellerimizden bağırlarımızı ağan alazla çıplanıverirdik. Ustalıkla okşamayı da, tutkulu öpüşmeyi de, bütün nazları isteğin kanatlarında hazın doruklarına çıkarmayı da ondan öğrendim. Cenneti kim istemez? O sözün bilgesi, eylemin yetkesiydi. Her dem yaşından umulmaz bir canlılık ve dirilikteydi. Her isteği bir buket çiçek gibi sunmayı, her tutkuya bir dolu su gibi uymayı iyi bilirdi. Gecenin içinde yaşımız eşitlenir, tenlerimiz bütünleşir, birbirine geçmiş aşkların türkülerini söyleye söyleye sevda masallarına karışırdık. Karışmaktayız. Gönül gönüle, mutluluk doruğuna tırmanmaktan yorgun, el ele aynı simyada birleşmekten bitkin, var olmanın anlamını kavramadık. Fani dünyadan sonsuz aleme birlikte geçmedik. Eşleşen tutkunun özgül ağırlığını cevherimizin her hücresine sindirmedik mi? Bu kuşku neden? Seyrekleşmesinden mi? Divanda görevlendirilenlerin gündüzleri kesin, geceleri buyurulsa sarayın değil mi? Yazmanlık her kulun harcı, her kula nasip mi? Egemene en yakın kul, pek çok ulu kişiden üstün. Çoğun kendisine danışılan, önemli ödevler yüklenen, devlet malı güvenilen kişi, böylesinin gecesi gündüzü olur mu? Bu yüzden çoğu, sarayın odaları ya da koğuşlarında kalır. Efendim gibilerse köşk, konak, bağ bahçe, iktadihat, hatta yurtluk sahibidirler. Sabah namazını ya mahallesinde ya saraydaki mescitte kılar. Gün doğarken işe başlar. Temize çekilecek buyrultuları çeker. Sicile işlenecek durumları işler. Yazılacak kararları divan defterine geçer. İkindi ezanı okunurken saraydan çıkar. Eğer efendilerinden biri son anda yapılması gereken bir iş buyurmadıysa doğru evinin yolunu tutar. Nebil Kahya'nın iki eli kanda olsa açtığı kapıdan içeri girer. Avluyu geçinceye kulağı dibinde arı gibi vızıldayan Kahya'dan olup bitenin haberini, alınıp satılanın hesabını öğrenir. Ertesi günün işini kotarır. Herkesin gönlünü ala ala hareme çıkar. Gününü o an hazırlanmakla geçiren canibesiyle doyumsuz gecelerin kucağına dalardı. Bir kez daha böyle vakitsiz hürp diye gelip doğru hareme çıkmıştı. Anlattığına göre Abaka İlhan bir buyrultu için onu katına çağırmış. Pek bir öfkeliymiş. Zencan emiri Burgat kuraklık gerekçesiyle yıllık vergiyi eksik yollamış. İlhan derhal teftiş buyurmuş. Ama zencanlı emirlerden biri Burgat'ın çalmış olabileceğini ima etmiş. Vergi eksik geldi ya, İlhan kolay inanmış. Divanı dağıtır dağıtmaz Burgat'ı gidermeye karar vermiş. Fermanı sızmasın diye Cüveyni Vezir'den ağzı sıkı bir yazman istemiş. O da hemen onu göndermiş. Bibi namazını kazaya bırakarak halvete varıp diz çökmüş. Gözleri yerde rahlenin başına geçerek divit elinde fermanı beklemiş. İlhan gözlerini göverte göverte yaz demiş. Taberistan valisine buyrultudur. Tez günde Zencan'a varıp Burgat'ın tuza basılmış kellesini göndersin. Divit elinden düşe yazmış. Gözlerini İlhan'ın ayaklarının ucundan kaldırmadan "Efendimiz" diye fısıldamış. "Siz ki Acem'in, Azerbaycan'ın, Ermeniye'nin, Pontus ve dahi Gürcistan'ın, Taberistan, Sistan, Kirman, Bağdat, iki çöl ve Anadolu'nun sahibi yüce efendimizsiniz. Emirinizin iftiraya uğramadığından emin misiniz?" Abaka az daha tahtından düşecekmiş. Cüveyni'nin yazıcılarından biri fermanı hakkında soru soruyor. Her ne kadar fısıldasa da besbelli onu yasaya uygun davranmak konusunda uyarıyormuş. Oysa şaşkınlığı artırmakta duraksamamış. "Teftiş çıkarıp incelettiniz. Divan toplayıp karar aldırdınız mı?" Abakanın çenesi kasılmış. Dişleri gıcırdamış. Elmacık kemikleri daha bir dışarı fırlamış. Ve gözleri şaşılaşarak öfkeyle efendime bakmış. Belli ki öfkesi ona dönmek üzereymiş. Efendim, "Yıkıl karşımdan" demesini beklerken sesli sesli yutkunduktan sonra "incelemedim, aldırmadımsa ne ola?" diye sormuş. Efendim sesinin titreşimlerinden öfkeyi ayırmış. Başımıza iş açtık kaygısıyla bir an yer öpüp kaleme koşarak fermanı yazmaya düşünmüş. Ama içinden bir ses "zulüm aleti zalimden kötüdür" sözleriyle yerine mıhlamış. Sesini zerre kadar yükseltmeden "zulm olur efendimiz" sözleri ağzından kaçıvermiş. Diliyle çağırdığı başının belasını dehşetle beklerken İlhan'ın çınar gövdesi bükülmüş. Herhal celladı çağıracak diye düşündüğü an kaykılarak "ferman kalsın" demiş. "Var vezire ilet. Tez teftiş çıkarsın. Sonucu bana seninle bildirsin." Uçar gibi yerinden fırlamış. Buyruğu iletir iletmez izin isteyerek konağa koşmuş. Yine bugünkü vecenlikle titriye titriye hareme dalmış. "Öldüm, öldüm, dirildim" diye her bir şeyi anlatmıştı da nasıl şaşırmış ve o şaşkınlıkla "doğrusunu işlemiştiniz efendiciğim" dediğimde titremesini hürp diye kesmişti. Ve ben o zaman da kulluğun acziyle titriye titriye o İlhan'a göre neyse ben ona göre oyum. İlhan ülkelerin ve kulların efendisi. Cellat diye buyursa o saat kellesiniz alırdı. Efendim de bir kul olduğundan aynı yetkiye sahip değil, satıverir. Kişi haksızlığı bile bile birini giderir ya da satarsa kendini pazara sürer. Düşüncem sanki aklımı güçlendirdi. O yüzden efendim, İlhan pek öfkeliydi. Ben adalete çağırdım. Diyete kalkışsaydı neylerdim deyince duramadım. Egemen bir nice hiddetli olsa doğruya ses çıkarmamayı bilir efendim. Çünkü her soyluya daha bebekken bu belletilir. Soyluysa değil mi? Soy kaç kuşakta yerleşir belli mi? Abaka İlhan, Hulagu'nun oğlu, Cengiz'in torunu. Cengiz kimin torunu? Kıyat boyundan değil mi? Orası öyle. Hatta ısmarlama soy kütüklerinde babası Yesügey Bahadır'la anası Ulun Hatun'un soyu. Obanın bacasından bir ışın demeti gibi giren, dul alan Huya'nın karnını okşadıktan sonra ay ya da güne ağır akiten, altın saçlı, şimşek gözlü, pamuk tenli, alazelli kişiye, Moğolların kafir dönemlerinin tengrisine kadar ulanır. Ne var ki Timuçin, Cengiz olmadan önce babası Yesügey Bahadır'ı da anası Ulu Hatun'u da bilip tanıyan yok. Onların ana babalarını kim nereden bilecek? Besbelli yazı ustalarından hiç kimse bilememiş. Bilemeyince Cengiz Han'a da boy boylamak, soy soylamak gerek. Almışlar Eledivit'i, banmışlar Hokka'ya bir güzel. Meryem İsa'yı nasıl peydahladıysa öyle bir söylence uydurmuşlar. İş başa düşende yalana başvurmak kaçınılmaz. Hangimiz bundan geri durabiliriz? Yazıcı yalandan arıktır. Çünkü söz uçar, yazı kalır. İşi doğru olanın gerekse dahi yalandan geri durması gerekmez mi? Doğruyla iş, dahası yaşam arasında sıkışıp kalan neylesin? İyi de efendim, görmezden gelinen doğru, doğru olmaktan çıkar mı? Çıkmıyor canı çıkasıca, çıkmıyor ya, kişi anını kurtarıyor. An kişiyi kurtarıyor mu? Haklısın, kurtarmıyor. Hatta doğru sağlamasını gerçekleştirdikçe bilen, gören ama yararı hiç söylemeyen, söyleyemeyen kişi kendi gözünde küçülüyor. Zorbanın gazabından kendini korurken başkasının sorumluluğunu yükleniyor. Yangına körükle gitmenin azabına katlanmaya koşuluyor. İyi yetişmiş, adil olmasa da aklı başında bir efendinin kuluysa hem yararını hem de canını kurtarıyor. Onunla da kalmıyor. İlkin istencine aykırı görüp öfkelense de doğruyu kabulleniyor. Hele bir de iftiranın adaleti önleyeceği ortaya çıkınca değme keyfine. Doğrusu keyfine de doyum olmamıştı. Konya'da bir abası bir latası varmış. Cüveyni vezire yazman olan da kaftanla kavuk giydirilmiş. O olaydan beri de hem kürk hem at ve binme iznine sahip. Yine öyle bir şey olmalı ki bütün bu laflar edilmekte diye düşünürken içi buruldu. Biz tencere kapak gibiydik. O bağış o günden sonra çok geceler bizi bizden ayırdı. Ya yazacağı tarihe gerekli ve kesinlikle saraydan çıkması yasak belgeleri inceleme gerekçesi, ya İlhan'la başvezirin ortak şönenlerine katılma zorunluluğu evine dönüşü engelliyor, yalnız gecelerimi kaygı, kuşku ve sangılarla dolduruyor. Kul buyrulanı işlemekle yükümlü. Yatsıması mümkün mü? Oysa gündüzlerim o akşamların hazırlığıyla geçiyor. Aralıksız okuyor, yazmanın biri bitince bir diğerini kapıyorum. Harem Biruni'nin bilgiye susamış herkese açık çeşme dediği Nişabur kitaplığı gibiydi. Nebil Kahya Konya'dan geldikleri günden beri tembihliydi. Pazarda gördüğü her yazmayı ya tek tek ya topluca alır, sofaya yığarak efendisinin seçimine sunardı. Cehalet ne kötü yüce tanrım, bilmesi nelerden yoksun kılıyor. Bir bilgin öldüğünde malı dulu, parası pulu paylaşılıyor. Mintanı latası, şalvarı donu dağıtılıyor. Kavuğuyla kürkünden önce kitapları pazara sürülüyordu. Böylece ölen bilginin terekesinden ilk pazara düşen nice bilgi varsa ilk bizim elimizden geçmek üzere konağa yığılıyordu. Eve döner dönmez sokak kapısında aldığı muştuyla bütün alışkanlıklarını bir anda unutur, sofa kandillerinin tamamını yaktırarak yığının başına çöreklenir. Yığındaki kitapları tek tek elden geçirene kadar aşı, uykuyu unutur. Kendi bilisine yarar gördüklerini öpe okşaya ayırır, gerisini gerekene satılsın diye yeniden pazara götürülmek üzere Kahya'ya teslim eylerdi. O an konak halkına tam bir şölendi. O çok şeyi bakışlarıyla anlatan Bilge Efendi gider, oyuncak arastasında seçme telaşına düşmüş bir çocuk gelirdi. Tıpkı onun kuklayla tasvir, okşandıkça kuyruğunu sallayan tahta hayvanlarla, ağzını açıp kapayan, kollarıyla bacakları oynayan, rengarenk boyanmış kil hayvanlar, karnından inen ipi çekildiğinde kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan kuşla kelebek, şakşakla taktak, çektikçe ardından yürüyen arabayla, üstüne binenle yürüyen tekerlekli at, gözleri inci, dişleri boncuk, saçları sırma bez bebekle, renk renk boyanmış kil ya da kabarcıklı cambilye, zıp zıp zıplayan saz ve yün topla, kaytanı iyi dolanarak, düzgün atıldığında fır fır dönen, dönerken renklerini harmanlayarak gök kuşakları oluşturan topaçlar arasında gidip gelmesi gibi kitapların birini alır, evirir çevirir, kapaklarını açar kapar, orasını burasını okur, yarar bulduğunda dehşet saçan gözlerinde sevinç ışıltıları balkır, kıvançla düş kırıklığı sarmalında bir o yana bir bu yana sallanırdı. Halayıklarla uşaklar okuma yazma bilmediğinden efendilerinin çocuksu kitap sevgisine şaşar, o eciş bücüş yazmaları öpüp başına koydukça acımaklı bakışlarla izler, kitaplığında eksik bir yapıta rastladığında taşan sevincine ayırdığına varmadan katılınca önemsiz gördükleri yazı gözlerinde kutsallık kazanırdı. Bu yüzden olsa gerek, ortalığı siler süpürürken gördükleri her yazılı kağıdı tıpkı ekmek banağı gibi öpüp alınlarına sürerek yüksekçe bir yere koyarlardı. Bir eşek yükü kitap arasında kendine yarar tek yazma bulamadığında Ebil Kahya'dan gayrısı gözüne görünmemeyi öğrenmişti. Yok bulmuşsa değme keyfine. Kitabı evirir çevirir, kırılgan bir canını incitme kaygılarıyla yazmayı öpe okşaya yerinden zıplar, sımsıkı bağrına basar, merdiveni ikişer ikişer çıkarak haremdeki rahlenin üstüne bırakır, koşa koşa yeniden yığının başına inerdi. Son yıllarda o işin sevincini de bana bıraktı. Üzüm üzüme baka baka kararırmış. Ben de ona benzedim. Nebil Kahya küfeleri kanter içinde sofaya boşaltır boşaltmaz, arkamdan öcü kovalar gibi haremden fırlar. Yığının başına çökerim. Tıpkı onun gibi öpe okşaya ayıklar, bazen de bulduğum bir yazmayı oracıkta dalar, tükenmez bir iştahla okuyup ezberlerim. Efendimin bağlılığının gerekçelerinden biri de bu olmalı. Çok kitabı benim ezberimden dinler. Öyle zamanlarda az mı tartışır, yazmanın içeriğini özümseyinceye az mı çekişirdir? Bu yüzden çoğun sevişirken bile söyleşi sürer, ezber imbiklerinde sevgiyle damatılmış hayyam rubaileri, Hafız, Şirazi, Niyazi ve Mevlana'nın kişiyi ateşlere atan gazelleri, Baba Tahir Üryan'la Yunus'un yüreği ateşten alıp aşk örsüyle sevda çekici arasında biçimlendiren dizeleri, bizi nasıl alıp da hazın kanatlarında alemi dolaştırırdı. Baygınlıklar geçirirdim. Soluk soluğa kalırdı efendim. Ama onların hepsi başkalarının emanetiydi. An vardır, damlaya sığar. An vardır, ömre sığmaz. Sığmayan anda Bibi, Canibe'nin düşüncelerini yorumlamaya çalışıyordu. Açmaza düştüğüm sorunlarda Canibe'nin bilgisine, daha çok da sezgisine güveniyor, hiçbir zaman da yanılmıyordum. Zaman zaman tutsak bir genç kadının böylesine derin bilgi, böylesine içten ilgi ve bu kadar açık fikir sahibi olmasına şaşıyordum. Evet, kendi kendimle alay edeceğim an, anam gözlerimin önüne geliyor, 20 yaşına varmadan pek çok bilgeyi aşarak Celaleddin Harzemşah'ın müneccim başısı olduğunu anımsıyor, kendi kendime bilgi herkes için, edinebildikten sonra er dişi ayrılmıyor derdim. Ne var ki zeka Tanrı'nın sadakası, özene bezene yarattığına kendi hapazıyla veriyor. Bağışı gani, hapazı tınazı çöp diye savurur. Bizcileğin kullarının zekasını da meleklerine dağıttırıyor olmalı. Onlar eşitliğe alışkın, verirken şaşmamak için dirhemle dağıtıyor. O yüzden özene bezene yaratılanlar benim gibileri her zaman şaşkınlıktan şaşkınlığa uğratıyor. Sen bahtı açık bir insansın. Anan bilgeydi, baban bilgin. Çağın yaşam bakımından bir nice kara basansa, bilgi açısından güneşin gölgeni yok ettiği an kadar aydınlık. Bir kişi, kişiyi bırak, semerli eşek, Aksaray'ın dizin dibinde eğitime başlar. İbni Arabi ile düşünmenin, Hazreti Mevlana ile bilmenin, Yunus'la sevdanın doruklarında dolaşırsa, denginin iki yanı da dolar. Biri saraydan saraya abaka ilhana ulaşırsa, diğeri canibe benzeri fidanın yüreğinde güller açtırır, bülbüller şakıtır. Bilimle sanatta da, aşk-ı sevdada da aradığını bulur, bulduğunu yoğurur. Yeni bir şey üretemese de eskiyi yeni bir biçimde sunmanın yolunu bulur. Değer bilen değer kazanır İbni Bibi. Aferin sana. Ne ettin eyledin, canibenin aklını çeldin. Demek ki bu dünyada olmayacak şey yok. Tevekkülüyle şaşkınlığımı bastırdım herkesin de. Öyle anlarda canibenin yüreği gözlerimde atardı. Başımın keli, gözümün feri, sakalımın teli, tenimin yeli yiter. Kavuğumun ipeği gövdeme yayılır. Soluğum misk deryalarında hem kürek hem körük çeker. Diriliği diriliğime eklenir. Yaşıt yaşıtıyla cenkleşirdi. Öyleyse bu haller nedir? Anacığım babamı sevdasının doruğunda yitirmiş. Ne zaman sözü geçse derin bir özlemin ezgisi olur çıkardı. Gözleri parlar, sesi tarazlanır, kınalı elleri yumruk yumruk bağrına dayanır, her biri bir sevda masalı anılarını ardı ardına sıralardı. Küçücüktüm, sözlerini ezberler, ezberlerimi tazeler, hiçbir şey anlamazdım. Kişi bir yitiye böylesi tutkun olabilir miydi? Meğer tutku varlığa ait, sevda insanla varmış. Dıştan bakan biri Bibi'yi kaknem bir piri fani olarak görür. Çağımızda 50 yıl yaşayan parmakla sayılıyor. 300-400 yıllık ömürler Türkiye'de Çin takvimine göre. Arap yılına böldün mü insan ömrü 35-40 yıl. Bibi her ikisini de aşmış. Dedem o hesapça 70'indeydi. Ona göre alırsak bu yolun başında sayılır. Ama bana göre ölçersek yaş farkımız korkunç. Sevda ne tuhaf şey. Yaşı başı, gözü kaşı, teni dokuyu, soluğu kokuyu nasıl eşleştiriyor? Baş başayken o bir ihtiyar, ben gül dalında gonca değilim. Aşk kişiyi eşit kılıyor. Yaşı yaşım, yaşım yaşı, teni tenim, tenim teni. Ve en güzeli, yüreği yüreğimde, yüreğim yüreğinde. Bir insan bundan öte ne isteyebilir? Anam anlattığında sevdayı anlamaz, dedem eğittiğinde şiiri kavrayamazdım. Yaşam ne yetkin okul tanrım. Yaşamadığımdan bilmez, yine de Leyla'yı, Mehmene Banu'yu, Şirin'i yarım yamalak anlar ama Mecnun'un kara sevdasını, Ferhat'ın sabır ve direncini, Hüsrev'in özverisini zerre kadar kavrayamazdım. Meğer bir türlü anlayamadıklarımın gizi sevdaymış. Kişi sevdayla yoğrulmaya görsün. Çöl vahaya, dağ ovaya, yokluk varlığa, günah sevaba dönüşüyor. Ve insan o dönüşümde yoksunluğu unutuyor. Çünkü sevdiğini kendi gönlünde, kendi gönlünce bezeyerek kendinde taşıyor. Ve kendisi o, o kendisi olduğundan eksiklik duymuyor. Kendi içinde eşleşip kendi gözünde eşitliyor. Artık bunu biliyorum. Anamı da, ozanları da anlıyorum. Çünkü ben uzun zamandır bütünüyle de, tek tek de o hallerdeyim. Bibi ilk zamanlar boşuna bülbül kesilmemiş. Gönlünün bütün genişliğiyle, Sadi'den Hafız'a, Niyazi'den Hayyam'a, Baba Tahir Üryan'dan Yunus'a o şiirleri boşuna okumamış. Ama zavallı sevdiceğimin ezberindekilerin tamamı başkalarınındı. Hepsi de gönül okşayıcı, tutku çağlayanlarıydı. O şiir ırmağını yüce çağlayanlardan içimin derinlerine akıtıyor, yüksekten düşen suyun ezgili çığıltısıyla kulaklarımı uğuldatıyor, yüreğimi titretiyor, tutkumu kışkırtıyordu. Ama salt tutkumu avlıyordu. Zaman zaman irkiliyor, sevdiğim çok yetkin bir yazıcı. Bazı risalelerinde okuduğum dizelerine göre yetenekli bir ozan. Neden onca divanı tepemden aşağı boşaltıyor da kendinden bir dörtlük damıtmıyor diyordum. Meğer ezberindekilerin duygularını daha iyi anlattığını sanırmış. Oysa şimdi dediği ne Kays'ın Mecnun'a ne Nizami'nin Hüsrev'e söylettiği ölçeğinde değil. Ama hepsinden üstün çünkü bana söyleyen. Bunu neden bilmezden gelirdi? Duygularını tam kestirememekten mi? Yoksa sevdama yeterince güvenememekten mi? Ben ona hiç efendisinin her isteğine mecbur bir halayık gibi davranmadım ki. Her sözüyle, her davranışına gönül gözümün onayıyla karşılık verdim. Sevda nedir bilmezdim. Sayesinde öğrendim. Yaşından mı sakındı? Ne gereksiz gam. Hiçbir yaşıtım gönlümü oncalayın dolduramaz. Hiçbiri tenimi öylesine yakamaz ki. Bakışlarında atan yürekleri bir geçmişi bir ana sığdırarak güvenlerini tazeledi. Canibe yine de gözleri ipil ipil, hüzün menevişleriyle dolu dolu, ''Bağrımdaki taş sensizlik efendim.'' dediğim oydu. ''Oysa taşa gerek yok. Sen de geliyorsun. Prenses Maria 2 yıldır da bizim Ulukiye hatunumuz olarak başımızda. Ama çocuk inadından mı, gereksiz bulduğundan mı bilinmez, Farsça, Moğolca gibi dilimizi de öğrenmeye üşenmiş. İlhan uzun yolda, başına kalkmadan eğitilsin ister. Ne var ki saray hatunlarının kendilerinin muhtaç olduğunu o da bilir. Onca uzun zaman sensiz kalamayacağımdan, dilim çözüldü. Bu kısa zamanda daha iyi bir eğitmen bulamayacaklarını düşünerek seni önerdim. Hemen olurlandılar. Yarına hazır olasın diye haber vermeye geldim. Dünyalar bir anda canibenin oldu. Hüzün bir ömrü bir ana tıkıyor. Sevinç bir anı bir ömre katıyor. 16. ayrımın sonu. Sayfa 187.